Ayrım 7, sayfa 70. Nişantaşı'ndaki restoranda Berke, Amber'in ve Gloria'nın üçlü grubu, komşu masalarda oturan bazı müşterek tanıdıklarca garip bakışlarla izleniyordu. Berke bu durumu umursamaz görünürken, Gloria hayatından son derece memnun, özellikle dikkat toplamak isteyen heyecanlı el-kol hareketleri ve mimiklerle hayatındaki günlük hadiseleri anlatmaya devam ediyordu. Amber'in ise içten içe huzursuzluk duymaktaydı. Ama huzursuzluğu çevreden kimin ne diyeceği, ne yorum yapacağı endişesinden değildi. Sezgileri Gloria'nın evlenme haberinden başka bir sürpriz daha patlatacağına dair işaret veriyordu ve her zaman olduğu gibi bu sezgi bedeninde öylesine bir sıcaklık yaratıyordu ki gerçekleşmesine çok az zaman kalmış olmalıydı. Şef, şarap kadehlerini doldururken Gloria nihayet evliliğiyle ilgili konuya gelmişti. Berke, kiminle evleniyorum biliyor musun? Söyleyince şaşıp kalacaksın dedi. Tanıyor muyum? Muhakkak tanırsın. Kim? Erhan. Erhan kim? Erhan Akay. Berke hatırlayamadığı belli tekrarladı. Erhan Akay. Selim Akay'ın kardeşi. Selim'in kardeşi olduğunu bilmiyordum ama benim tanımam önemli değil. Tebrikler. Hadi şerefine. Amber'in de kadehiyle kutlamaya katıldı ama şarabını yudumlarken Gloria'nın gözlerindeki oyuncu ifade gözünden kaçmadı. Geliyordu işte. Esas vuruş gelmek üzereydi. Nikah ne zaman diye sordu Berke. 2 ay sonra diye düşündük ama her şey sana bağlı. Amber'in az önce masaya bırakmış olduğu kadehini tekrar eline aldı. Bir yudum daha içmek ihtiyacındaydı. Konu patlıyordu artık. Kocasının yüzüne baktı. Berke, Gloria'nın söylediklerini şaka yolu almış gülümsedi. Yok canım, senin evliliğin neden bana bağlı olsun ki? Gloria başını Berke'ye doğru uzatıp gözlerine baktı ve hem de çok bağlı dedi. Sonra arkasına dayandı ve devam etti. Durum şu ki, evlendiğim takdirde ev kiramı, masraflarımı senden alma hakkım bitecek. Anlaşmamız böyle. Evet, biliyorum. Ama ne var ki ben artık evliliğe güvenmiyorum. Sen beni 10 sene sonra boşadıysan bir başka erkek de neden boşamasın ki? Sonra bakışlarını Amber'ine çevirip, değil mi? Diye sordu ve tekrar Berke'ye döndü. Amber'in hiç parçası şahit olmak istemediği bu sohbetin kaçınılmaz bir şekilde içine düşmüş olmaktan son derece rahatsızdı. Ama kocasını eski karısıyla beraber bırakıp oradan ayrılması da hiç olacak şey değildi. Kimse boşanmak için evlenmez dedi Berke. Gayet tabii ama boşanılıyor işte. İlk kocam da boşadı beni, sen de. Üçüncü de pekala boşanmak isteyebilir bir gün. Onu bilemezsin. Bilememek fena işte. Onun için Gloria'nın cümlesi garsonun yemek tabaklarını getirmesiyle yarıda kaldı. Servisin yapılmasını beklerken üçü de gerilmişti. Amber'in o kısacık sessizlik anının huzuruna sığınmak ister gibi garsonun servisi biraz daha uzatmasını diledi. Ama Gloria kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı bile. Diyordum ki sevgili Berke, bundan birkaç sene sonra bir kez daha yalnız bırakılmak benim için çok zor olur. O gün çalışabilir miyim, hasta mı olurum bilemem. Eşin olacak erkeğin maddi durumu çok iyi olmalı. Aile çok varlıklıdır. Seni zorda bırakacağını sanmam. Ama aksinden de emin olamayız, değil mi? Gloria sorusunu sorduktan sonra çatal bıçağını eline alıp etinden bir dilim kesti ve ağzına attı. Berke'nin iştahı kesilmişti. Amber'in sırf bir şeyle oyalanıyor olmak için balığını ayıklamaya başladı. Şu anda söyleyecek o kadar çok lafı vardı ki. Ama ilişkilerinin ilk gününden beri kocası ve eski eşinin ne keyifli ne huzursuz hiçbir görüşmesine, konuşmasına katılmamaya özen göstermişti. Şimdi sırf aralarında kaldığı için bu prensibini değiştirmesine gerek yoktu. Sabun nefesi çekerek salatasından bir lokma aldı. Gloria, bana söylemek istediğin nedir? Berke'nin bakışları, ses tonu, nezaketini kaybetmeden sertlik kazanmıştı. Durumumuzu bir gözden geçirelim istiyorum. Durumumuz? Evet. Gloria bilhassa yapar gibi durdu, içkisinden bir yudum aldı ve devam etti. uzun hikayeyi kısaca söylemem gerekirse, Amber'in içinden "Mümkün mü öyle bir şey?" diye geçirirken sinirlerine hakim olamadı ve dudaklarına bir gülümseme yayıldı. Gloria özellikle bu pazarlığı dinleyip mutsuz olmasını arzu ettiği genç kadının tebessümüne bir anlam veremedi. Onun yüzüne hayretle baktı ve dikkatini tekrar Berke'ye yönlendirdi. "Benim bundan sonraki hayatımı her halükarda rahat devam ettirebilmem lazım. Gloria, bugüne kadar bütün ihtiyaçların karşılandı. Bitmesinin sebebi de anlaşmamız gereği evleneceğin için olacak. O zaman da benden almaya alıştıklarını yeni kocandan isteyeceksin. Durum bu." "Hayır, öyle olmayacak." Gloria'nın sesi isteğinde ve beklentisinde kararlı ve vazgeçirilemez bir ton taşıyordu. "Anlaşmamız var Gloria. Makul ol biraz. Ne kadar zor günler geçirdik ve sana verilen sözlerde hiçbir aksama olmadı farkındaysan. Ama bir sonraki evliliğinin yürümeme ihtimaline karşı ben seni koruyamam. Senden devamlı koruma istemiyorum ki. Ya? Bir defalık." Amber'in tabağındaki balığa bakarken sualtı dünyasında şu an yaşadıkları gibi gariplikler olmadığı üzerine bir düşünce geçti içinde. Çipuraların, lüferlerin, ahtapotların boşanmalarını, nafaka peşinde koşmalarını canlandırdı ve yine dudaklarına bir tebessüm yayıldı. "İzninizle geliyorum" diyen Gloria masadan kalktı ve tuvalete gitti. Belli ki Berke'ye düşünme ve yatışma zamanı yaratmak istemişti. Berke Amber'ine "eğlenebildiğine sevindim" derken sesinde tatlı bir kırgınlık vardı. Amber'in elini uzatıp kocasının masadaki elini tuttu ve sevgiyle sıktı. "Hiç bana kızma lütfen" dedi. "Kutlama davetini yapan ben değildim." Berke karısının elini dudaklarına götürdü, öptü. Sonra elini avucundan bırakmadan diğer eliyle eşi kadehine uzandı. "Ne kutlama ama?" diye mırıldandı ve kadehini Amber'ine kaldırdı. Genç kadın kocasına karşılık verdi. Çevre masalardan izleyen tanıdıklar aralarındaki fısıldaşmalarla muhtelif yorumlar getirdi. Demek ki Vardar çiftinin arasında bir problem yoktu. Ama o zaman Berke'nin eski karısının orada ne işi vardı? "Canım, pekala medeni insanlar gibi eski eşle de görüşemezler miydi yani? Biraz geniş yüreklilik değil miydi bu?" "Yok canım, neden olsun? O kadar senelik evlilikten sonra dost kalmak güzel bir şey değil miydi?" Berke ve Amber'in kadeh tokuştururken Gloria geri dönmekteydi. Masaya doğru ilerlerken gözlerinde bir an için şimşekler çaktı ama çevreden üzerine dönen gözleri fark edince eğlenceli, umursamaz bakışları geri geldi. Gloria masaya geldiğinde Berke ayağa kalktı ve nezaketle onun oturmasını bekledi. Gloria, "teşekkür ederim" diyerek otururken az sonra söyleyeceklerinin yaratıcı sürprizi heyecanla beklediği belliydi. Peçetesini dizlerine yayıp kadehinden bir yudum daha aldıktan sonra Berke'ye bakarak "evet, nerede kalmıştık?" diye sordu ama bir cevap beklemeden devam etti. "Berke, kısaca demek istediğim şu ki şayet evleneceksen bana daha sonrası için garanti olacak bir şeyler vermelisin. Bu sana adil geliyor mu? Bu sana adil geliyor mu?" diye sordu Berke. Gloria göz ucuyla Amber'ine bakarak "hayatın çok adil olduğunu söyleyemeyiz değil mi?" dedi. Berke sabrının zorlandığı belli, sıkıntılı bir tavırla "üzerinde anlaşıp el sıkıştığımız hiçbir konuda bugüne kadar sana sıkıntı yaşatmadım." Burada durdu ve bakışlarını Amber'inden yana çevirip onunla bir takım olduklarını ifade eder gibi son kelimeyi yineledi. "Yaşatmadık." Amber'in yemek yemeyi bırakmış, masanın üzerine yerleştirdiği sağ elinin parmakları arasında şarap kadehinin tijini döndürürken konuşmayı izliyordu. Huzursuzlanmaya başlamıştı. Berke'nin derviş sabrına ve sınırsız iyi niyetine rağmen emrivakilerden ne kadar rahatsız olduğunu ve nevrinin nasıl dönebileceğini biliyordu. Zaten şahidi olmak istemediği konunun biraz sonra daha da tatsızlaşabileceğinden endişe etmekteydi. Gecenin başında nispeten eğlenceli gelen bu sohbetin tadının kaçmaya başladığı kesindi. Araya girmek ihtiyacı hissetti. Elini kadehinden çekip Berke'nin koluna dokundu ve "kocacığım, bu görüşmeyi başka bir gün ikiniz baş başa yapsanız. Bence bu akşam ne zamanı ne de burası bu tartışmanın yeri." Berke karısına baktı ve sevgilim, bu işi hemen burada çözmemizde fayda var dedikten sonra tekrar Gloria'ya döndü. Kanunen bütün sorumluluklarımı yerine getirdim ve evlendiğin takdirde benim seninle ilgili sorumluluğum kalmayacağı konusu da anlaşmamızda yazılı. Olabilir dedi Gloria, pes etmez bir duruş ve ses tonuyla, ama yine de iyi düşünmeni tavsiye ederim. Berke hiç konuşmadan ekledi. Eski karısını iyi tanırdı. Nasılsa sorulmasa bile devamını anlatacaktı. Nitekim Gloria son söylediğinin merak uyandırıp uyandırmadığını kontrol ettikten sonra kaldığı yerden devam etti. Banka hesabıma yüklüce bir miktar para istiyorum. Bir de şu güneydeki kooperatif evini üstüme geçirmeni. Bu son para konusu anlaşmamızda yok. Kooperatif evine gelince daha taksitleri var ve tapusunu almamız mümkün değil. Tapuyu alma zamanı gelince benim üzerime alacağına dair bir protokol imzalarsan o da olur. Berke sabrını kontrol altında tutmaya çalışarak masaya dirseklerini koydu ve öne doğru eğilerek sordu. Bunları yapmam için hiçbir sebep yok. Gloria dudaklarına geniş bir gülümseme yayılarak onun gözlerinin içine baktı ve elini uzatıp sevecen bir tavırla Berke'nin kolunu okşadı. Bir sebep olabilir ama dedi. Nasıl? Hiç evlenmeyebilirim. Bu senin özel kararın, karışamam. Gloria'nın eski kocasından beklediği reaksiyon bu değildi. Biraz daha üsteledi. Ama o zaman hayatın boyunca bana bakmakla sorumlusun. Sana bir şey olursa da karın ve çocukların. Berke bu konudan artık sıkılmış olduğu belli, arkasına dayandı ve anlaşmamızda ne varsa o yerine gelir dedi. Evlenmek istemiyorsan aynen bu dediklerin geçerli olacaktır. Ve bundan ne ben ne de Amber'in gocunacaktır. Ama evlendiğin takdirde de sen anlaşmamıza uymak durumundasın. O zaman evlenmiyorum. Berke peçetesini masaya bırakırken o senin bileceğin iş dedi. Ve hanımlar sanırım kalkma zamanımız geldi diye ekledi. Amber'in gecenin tartışma daha dallanıp budaklanmadan burada bitiyor olmasından memnun peçetesini masaya bırakıp Berke'nin ardından ayağa kalktı. Gloria kavgasını bitirememiş ve istediği neticeyi alamamış olmanın sinirini saklamaya çalışarak gülümsedi. Kadehinden bir yudum daha aldıktan sonra iskemlesinde kıpırdadı ve ''Emin misin?'' diye sordu. Berke, karısının iskemlesini çekerek ona yardımcı olurken durdu ve ''Benim sözüm sözdür Gloria. Umarım sen de sözlerine ve altına imza attığın anlaşmalara aynı saygıyı gösterirsin.'' Gloria çantasını eline alırken ''Bu farklı bir durum'' diye cevapladı. ''Kendimi, geleceğimi korumam gerek.'' Sabrının son demlerindeki Berke bu defa cevap vermedi. Sadece ''Hadi artık çıkalım, afiyet olsun'' dedi. Eski karısının da iskemlesini çekip kalkmasına yardımcı oldu ve yürümeleri için hanımlara yol gösterdi. Gloria önden, Amber'in ve Berke onun arkasından yürüyerek restorandan çıktılar. Tanıştıkları diğer müşterilere güler yüzle iyi geceler dilediler ama aslında hepsinin canı sıkkın görünüyordu. Amber'in gözü restoranın girişindeki saate takıldı. Daha henüz 10'du. Tarık MGS'nin direksiyonunda holdinge giden yola saparken saatine baktı. Ayhan Coşkun ile onda buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Aynı anda arkasından gelen araba flaşörlerini yakıp söndürerek işaret verdi. Zamanlama harikaydı. Tarık yavaşlayarak sağa çekti. Mazda araba selam niteliğinde klakson sesiyle öne geçti. Holdingin kapısına vardıklarında kulübeden çıkan korumayla Ayhan muhatap oldu ve iki araba arka arkaya bahçeye girdiler. Park yerinde arabalarından indiklerinde Tarık ve Ayhan'ın merhabalaşmalarındaki yakınlık nezaket gereğinin ötesinde değildi. Ayhan Coşkun, Selçuk'un kraldan daha kralcı birkaç elemanından biriydi ve nasıl becerdiyse Selçuk'un öz kardeşlerini dahi ekarte ettiği krallığında onun yanında gittikçe yükselerek kalmayı başarmıştı. Selçuk'un gözünün içine dudaklarından dökülecek kelimelere bakarak yaşardı. Maddi imkanlarının ve titrinin buna bağlı olduğunu iyi bildiğinden, holdingin varlığından pay almak isteyen diğer birçokları gibi gurur kavramını önemsemekten epeydir vazgeçmişti. arada bir aşağılanabilirdi, azarlanabilirdi, küfür duyabilirdi ama önemli olan patronun adamı olarak orada kalmak ve yükselmekti. Ve manen yorucu olsa da ailesine imkan olarak geri dönenlere ve onlara yaşattığı şıklığa değerdi. Birkaç kez bunun muhasebesini yapmıştı. Ne de olsa muhasebe bilgisinden geliyordu mesleki kökeni. Şehirdeki evi, yazlığı, kendisine ve karısına aldığı arabalar, çocuklarının gittiği kolejler. İşte duyduğu bütün aşağılayıcı cümleler, yüzüne doğru tükürür gibi sarf edilen ağır sözler, hepsini rahatlıkla yutabilirdi. Zira ailesi için bir yaşam standardı kurmuştu ve bundan sonra da gurur adına bundan vazgeçmeye niyeti yoktu. Beraber çalıştıkları yıllar içinde bunları yakından gözlemlemiş olan Tarık için Ayhan'ın kişisel hiçbir saygınlığı yoktu. Ama bu gece Selçuk'un kendisinden istediğini gerçekleştirene kadar bu adama ihtiyacı vardı. Selçuk'un ofisine kendi başına giremezdi. Hele ki onun masasındaki özel kasayı açması hiç mümkün değildi. Bunu yapmasını Selçuk şahsen istemiş dahi olsa. Her şeyin gizli kalması gerekiyordu ve bu gizlilikte ona yardımcı olabilecek tek kişi ağabeyinin sağ kulu olan bu yalakaydı. Kuru bir iyi geceler dedi Tarık. Ayhan karakteri az önce Tarık'ın kafasından geçen aynı adam değilmiş gibi mültefit, yumuşak bir sesle İyi geceler Tarık Bey. Ne güzel sizi burada görmek, dedi. Bu arada Tarık'ın elindeki iş çantasına göz atmadan edemedi. Tarık, Holding Yönetim Kurulu'ndan istifasını vermesine sebep olan katıldığı son toplantıyı hatırladı ve karşısındaki sırıtan yüze tiksintiyle bakarak sadece iyi geceler diyebildi. Selçuk seni odasına götürmemi söyledi. Tarık, onun senli benli sohbete başlamasından rahatsız olduğu belli, konuyu uzatmadan gidelim dedi. Binada Selçuk'un odasının olduğu ikinci kata çıkarlarken Tarık önüne düşmüş, sanki onun bilmediği bir yolu gösteriyormuş gibi yürüyen Ayhan'a için için sinirleniyordu. Kaçıncı nesil ailesinden kalan bir imparatorluğun koridorlarını arşınlamak için görevi sadece Selçuk'un soygunlarını kolaylaştırmak olan bir adamın ona yol göstermesini hazmedemiyordu. Ama şu an gurur yapmak, hazımsızlık çekmek zamanı değildi. Bir an önce Selçuk'un kasasından içeriği her neyse o dosyayı alması gerekiyordu. Ve hala inanamadığı şey, ağabeyinin çevresinde bu kadar ona sadık gözüken, bütün iş bağlantılarının imkanlarından istifade eden birkaç adam ve bir de sevgilisi varken yine de kendisine ihtiyaç duyulmasıydı. Ayhan, koridorun sonundaki odanın kapısını açıp ışığı yaktı ve kenara çekildi. Tarık odaya girince ilk gözüne çarpan, duvarları doldurmuş, müzayede devşirmesi klasik yağlı boya tablolar oldu. Belli ki Selçuk, açık kasa hesabını sanata yönlendirmişti. Üzerinde Vardar ailesinin diğer bireyleri ve holding ortaklarının payı da olan bu tabloları, Selçuk'un şahsına kaydettirdiğinden ismi gibi emindi. Kütüphaneye doğru yürürken durdu ve olduğu yerde geriye döndü. Ayhan kapının ağzında durmuş, hala bekliyordu. Tarık, onun varlığından rahatsız, "Burada yalnız olmam gerektiğini Selçuk sana söylemiş olmalı," dedi. "Bir yardım isteyebilirsiniz diye düşündüm." "Hiç sanmıyorum. Olursa rica ederim." "Peki o zaman, ben karşı odadayım." Ayhan, Selçuk'un kendisinden değil de kardeşinden istediği şeyin ne olduğuna duyduğu merakla kapıyı çekerek çıktı. Merakına hayal kırıklığı da eşlik ediyordu. Bugüne kadar patronunun güvenini %100 kazandığına o kadar emindi ki, şimdi kendisiyle paylaşılmayan bu gizlilik yüreğini burkmuştu. Aklı Selçuk'un odasında kendi bürosuna doğru yürüdü. Tarık, koridordaki ayak seslerinin uzaklaşmasını dinledikten sonra kapıyı kilitledi ve doğru kütüphaneye yöneldi. Yelkencilik üzerine muhtelif mecmua ve kitapların doldurduğu konsolun üzerindeki birkaç fotoğraftan Selçuk'un tarif ettiği çerçeveyi eline aldı ve çalışma masasının arkasındaki koltuğa geçip yerleşti. Ağabeyinin bunca gizlilik içinde saklamasını istediği dosyanın ne içerdiğini deli gibi merak etmekle beraber kendisine verilen bu görevi gerçekleştirmekte çok acele etmiyordu. İşin esrarengiz yönünün tadını çıkarmak ister gibi, Döner koltukta arkasına dayandı, çerçeve elinde, fotoğrafa bakarak biraz oyalanmayı tercih etti. Selçuk'un Gülşah teknesinin dümeninde çekilmiş resmine bakarken zihni bambaşka yerlerdeydi. Belki de boşuna buradaydı şimdi. Baskın sırasında çerçevenin sakladığı anahtarın bulunmuş olması ihtimali yüksekti. Ama bulunmuş olsa Selçuk'a anahtarın neyi açtığına dair muhakkak soru sormuş olurlardı. Belki de sormuş ve gizli kasayı boşaltmışlardı. Belki Selçuk onunla sadece bir oyun daha oynamak istemişti. Belki buralarda parmak izinin kalacak olması onu ileride zor durumda bırakacaktı. Bu düşünce karmaşası içinde dalmışken sağ elinde tuttuğu gümüş çerçeveyi ağır, mihaniki hareketlerle sol avucunun içine vurup durmaktaydı. Düşündükleri onda kararsızlık yaratmıştı. Fotoğrafı tekrar yerine bırakıp buradan çıkıp gidebilirdi. Eğer bu bir oyunsa da Selçuk oyunuyla baş başa kalmış olurdu. Çerçeveyi masanın üzerine bıraktı. Gözleri fotoğrafta, sağ elinin parmakları masanın üzerinde sinirli vuruşlarda. En baştan sona zihnini bulandıranları yeniden düşünmeye başladı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Mazda. M-A-Z-D-A.